Ayrım 31, Kızıl Göğün Altında, Mark Sullivan, sayfa 304. Sonraki günlerde İtalya'da kopan fırtınaların ardı arkası kesilmedi. Yeni yılın beraberinde getirdiği sert Rus rüzgarları ve karı bütün manzarayı donuk beyaza ve somurtkan bir griye boyamıştı. Milano kaydedilmiş en acımasız kışı yaşıyordu. Şehrin büyük bir kısmı ölüm tarlasına dönmüştü. Enkazın ve bomba kalıntılarının ortasındaki yanmış binalar, Pino'ya Tanrı'nın savaşın yaralarını gizlemek için bütün gücünü kullanarak neredeyse hiç durmadan yağdırdığı karla kaplı gökyüzünü çiğneyen siyah beyaz tırtıklı dişler gibi bakıyordu. Milanolular Tanrı'nın bu soğuk çabalarının acısını çekiyordu. Leyers'in erzakları yağmalaması sonucu ısıtma yağı nadir bulunur olmuş, Almanların tesislerine ayrılmıştı. İnsanlar şehrin muhteşem eski ağaçlarını yakacak olarak kullanmak üzere kesmeye başlamıştı. Molozlardan ve ayakta kalan binalardan kamp ateşinin dumanı yükseliyordu. Milano'nun gölgeleriyle meşhur o sokaklarından geriye çocuklar kalmıştı. Parkların büyük bir kısmı saldırıya uğramış kelleşmişti. Yanabilecek her şey yakılmıştı. Bazı mahallelerde havada kömür sobası kadar pis bir hava vardı. General Leyers Ocak ayının ilk yarısında neredeyse hiç durmadı ve bu Pino'nun da nadiren durması anlamına geliyordu. Soğukta kalmış birliklerin karınlarının doyduğundan emin olmak için gotik hattına giden karlı ve tehlikeli yolu defalarca kat ettiler. Buna rağmen Leyers İtalyanların içinde bulunduğu sefalet karşısında kayıtsız görünüyordu. İtalyanların Almanların savaş gayretleri için yaptıklarını ya da onlara sağladıklarını görmezden geliyordu. Generalin bir şeye ihtiyacı olduğunda askeri hizmette kullanmak üzere ona el koyuyordu. Pino'ya göre Leyers onunla ilk tanıştığındaki o aşağılık haline geri dönmüştü. Soğuktu, gaddardı, etkiliydi. Bir görevi olan ve görevini başarmaya kararlı bir mühendisti. Ocak ayının ortasında buz gibi bir öğleden sonra general Pino'ya onu Monza garına götürmesini emretti. Gardayken valizi iyice ağırlaşmıştı. Sonrasında Lugano üzerindeki İsviçre sınırına gitmek istedi. Leyers bu kez ortadan 5 saat boyunca kayboldu. Onu sınıra getiren sedandan indiğinde valizi sanki İtalya'dan ayrıldığında olduğundan 2 kez ağırdı. Sınırı geçip fiyata sendeleyerek yürüdü. "Mon general," dedi Pino. Leyers valiziyle arka koltuğa kurulurken "şimdi nereye gidiyoruz?" "Önemli değil," dedi Leyers. İçki kokuyordu. "Savaş bitti." Pino olduğu yerde kala kaldı. Leyers'i doğru duyup duymadığından emin olamıyordu. ''Savaş bitti mi?''
''Bitmiş olabilir.'' dedi general tiksinerek. ''Ekonomik bir çöküş yaşıyoruz. Askerimiz geri çekiliyor ve Hitler için yapılan zalimce eylemlerin karşılığı alınmadı. Beni Dolly'ye götür.''
Pino fiyatı geri döndürdü ve generalin söylediklerini anlamlandırmaya çalışırken arabayı tepeden aşağı doğru sürdü. Ekonomik çöküşün ne olduğunu biliyordu. Nazilerin Fransa'nın doğusundaki Ardenler taarruzunun ardından geri çekildiklerini ve Budapeşte'nin düşmek üzere olduğunu dayısından biliyordu zaten. Hitler için yapılan zalimce eylemler. Bu ne anlama geliyordu? Museviler mi, köleler mi, zulüm mü? Pino Leyers'e ne demek istediğini sormak istiyordu ama sorarsa olabileceklerden korkmuştu. Devamlı olarak içki matarasını yudumlayan general Milano'ya dönüş yolu boyunca sessizce oturmuştu. Şehrin merkezine yaklaştıklarında bir şey dikkatini çekince Pino'ya yavaşlamalarını söyledi. Hala ayakta duran binalardan birine gözlerini dikmiş, sanki bu binaların bir sırrı varmış gibi onları incelemeye başlamıştı. Dolly'nin evine vardıklarında düşünmek, plan yapmak için zamana ihtiyacım var, Vorarbeiter dedi Leyers. Arabayı hizmet parkına bırak. Pazartesi sabahı saat 8'e kadar kendini izinli say.
Pazartesi dedi Pino. Oui, mon general.
Pino'nun arka kapıyı açmak için dışarı çıkmasını beklemeyen Leyers sendeleyerek kaldırıma çıktı ve Dolly'nin oturduğu apartmana doğru yürüyerek boş ellerle gözden kayboldu. Valizi unutmuştu. Pino dönüp arka koltuğa baktı. Valiz orada, yerdeydi. Pino üstünü değiştirmek için eve uğradıktan sonra hemen Albert dayısına gitti. Arabayı mağazanın önüne park ettikten sonra beklediğinden daha hafif olan valizi aldı. Mağazanın penceresinden içeri baktığında Greta yengenin iki Alman subayı beklediğini gördü. Mağazanın arka kısmına yürüyüp dikiş odasının kapısını çaldı. Kapıyı açan işçi Pino'yu süzdükten sonra ''Bugün üniforman nerede?'' diye sordu. ''Bugün izinliyim'' dedi Pino, baştan ayağa incelenmenin verdiği rahatsızlıkla kadının yanından geçip giderken. ''Dayıma yukarıda mutfakta olduğumu söyler misin?'' Kadın başını evet anlamında salladı ama durumdan hiç de memnun görünmüyordu. Albert dayı geldiğinde keyfi kaçık görünüyordu. ''İyi misin?'' diye sordu Pino.
''İçeri nasıl girdin?''
Pino ona nasıl girdiğini anlattı.
''Mağazayı dikizleyen birini gördün mü?''
''Hayır ama dediğim gibi pek dikkat etmedim. Sence?'' Dayısı başını evet anlamında sallıyordu.
''Gestapo, geri çekilmemiz, yavaşlamamız, becerebilirsek gölgelerin arasına karışmamız gerek.''
''Gestapo mu? Acaba onu elinde valizle General Leyers'in makam aracından çıkarken görmüş olabilirler miydi?'' İzlenmiş olma ihtimali ona aniden oldukça gerçekçi gelmişti. Gestapo Albert dayının peşinde miydi? Alman üst komutasının içindeki bir casusun peşindeler miydi? İnfazcılarına bağıran Tullio'yu hatırlamıştı. Yakalanıp duvar dibine götürüldüğünde onunla aynı cesareti gösterebilir miydi bilmiyordu. Gestapo ajanlarının her an kapıdan içeri dalmasını beklerken, General Leyers'in İsviçre ziyaretini, ziyaretten sarhoş dönüşünü, savaşın bittiğini söyleyişini ve valizini bırakıp nasıl uzaklaştığını hatırladı.
''Aç şunu'' dedi Albert dayı, ''yengene tercüme ettireceğim.''
Dayısı mutfaktan çıkınca Pino'da parafin kalıptan yaptığı anahtarı sessizce dua ederek ilk kilide soktu. Kilit biraz zorladıktan sonra açıldı. İkincisi ise daha kolay dönmüştü. Greta yenge mutfağa geldiğinde yüzü kireç gibiydi ve Pino'nun valizden çıkardığı dosyaları ilk olarak ne zaman gördüğünden emin olamıyordu. ''Bakmak bir de istemiyorum'' dedi ama en üstte duran dosyayı açıp içindeki sayfaları incelemeye koyuldu. Albert dayı tam o sırada mutfağa geri döndü.
''Bunlar gotik hattındaki istihkam planları, bütün kesit burada, kamerayı al.''
Albert dayı aceleyle kamerayı aldı ve sayfaların fotoğrafını çekip müttefiklerin işine yarayabilecek haritaları kaydetmeye başladılar. Bir dosyada İtalya'ya, oradan da Avusturya'ya giden trenin ayrıntılı tarifesi vardı. Diğerlerinde mühimmat ve bulunduğu yerler belirtilmişti. En altta tamamlanmamış, Leyers'in İtalya'daki SS'in başındaki isim olan General Karl Wolff'a el yazısıyla yazdığı mektup vardı. Leyers mektupta savaşın kaybedilme ihtimalinden, hızla küçülen sanayiden, kar yağmadan önceki müttefik ilerleyişinden ve Hitler'in savaş generallerini dinlemeyi reddedişinden söz etmişti.
''Daha fazla devam edemeyeceğimiz gerçeği de yüzleşmeliyiz.'' diye okudu Greta yenge. ''Savaşa devam edersek ne bizden ne de vatanımızdan geriye bir şey kalacak. Bu kadar. İmza yok. Henüz bitirmemiş.''
Albert dayı bir süre düşündü. ''Mektupta yazılamayacak kadar tehlikeli bir şey. Bunu not alacağım ve Baka'ya sabahleyin iletmesini söyleyeceğim.'' Kendini Lellaların evindeki dolapları ve kitaplıkları elden geçiren bir marangoz gibi gösteren radyo operatörü, Noel'den beri her gün müttefiklere radyo bağlantısı üstünden gizli gizli haber iletiyordu. Şimdilik hiçbir sorun yaşanmamıştı.
''Şimdi benden ne yapmamı istiyorsun?'' dedi Pino dosyaları yeniden valize koyduktan sonra.
''Valizi ona geri götür,'' dedi Albert dayı bu gece. ''Valizi birinin hizmet parkında bulup sana getirdiğini söyle.'' ''Kendinize dikkat edin,'' dedi Pino ve sessizliğe gömülen atölyeden sokağa çıktı. Fiat'ın neredeyse yanına vardığı sırada ''Halt!'' diye bir ses duydu. Elinde Leyers'in valiziyle donup kalan Pino'nun yüzüne fener ışığı düştü. Bir SS teğmeni, arkasında Milano'daki Gestapo lideri Albay Walter Rauf ile birlikte Pino'ya doğru yürüdü.
''Kimliğin?'' dedi teğmen İtalyanca.
Pino valizini yere koyduktan sonra elinden geldiğince sakin olmaya çalışarak içinde General Leyers'in mektubunun da bulunduğu kimlik belgelerini uzattı.
''Neden üstünde üniforman yok?'' diye sordu teğmen.
''General Leyers bana iki gün izin verdi.'' dedi Pino. O ana kadar Tullio'nun ölüm emrini veren Albay Rauf ağzını açıp tek kelime etmemişti.
''Bu ne peki?'' diye sordu sonra valizi çizmesiyle dürterek.
Pino ölmek üzere olduğuna yemin edebilirdi.
General Layers'in valizi, albay, dikişi söküldüğü için tamir ettirmek üzere deri mağazasına götürmemi istedi. Şimdi de ona geri vermeye gidiyorum. Gelmek ister misiniz? Belki bunu ona sormak istersiniz. Ben yanından ayrılırken sarhoştu ve kötü bir durumdaydı.
Rauf Pino'yu baştan ayağa sözdü. Neden tamirat için buraya geldin?
Milano'daki en iyi derici burası. Bunu herkes bilir.
Dayının mağazası olması da çabası, dedi Rauf.
Evet, o da var, dedi Pino. İnsanın başı sıkılınca aile çok işe yarıyor. Son zamanlarda hiç öküz güttünüz mü albay?
Rauf Pino'ya uzun uzun bakınca Pino fazla ileri gittiğini ve her şeyi mahvettiğini düşündü. Geçen seferden sonra hiç gütmedim, dedi en sonunda Gestapo şefi ve bir kahkaha patlattı. General Layers'e selamlarımı ilet.
İleteceğim, dedi Pino başını eğerek. Rauf ve adamları oradan ayrıldı.
Pino valizi arka koltuğa koyarken kanter içinde kalmıştı. Ön koltuğa oturup direksiyonu tuttu.
Ah tanrım, diye fısıldadı. Ah yüce tanrım.
Titremesi kesilir kesilmez Fiat'ın kontağını çevirdi ve Dolly'nin evine doğru sürdü. Kapıyı Anna açmıştı ve oldukça tedirgin görünüyordu.
General çok sarhoş ve kızgın, diye fısıldadı. Dolly'ye vurdu.
Vurdu mu?
Sonra sakinleşti ve pişman olduğunu söyledi.
Sen iyi misin?
İyiyim ama bence şu anda onunla konuşmak için doğru bir zaman değil. Savaşı kaybeden geri zekalar ve hainler hakkında konuşup duruyor.
Valizi vestiyerin oraya koy, dedi Pino. Bana 2 gün izin verdi. Bana gelebilir misin? Babam yine annemi görmeye gitti.
Bu gece olmaz, dedi Anna. Dolly'nin bana ihtiyacı olabilir. Yarın olur mu?
Pino uzanıp Anna'yı öptü. Sabırsızlanıyorum. Fiat'ı hizmet parkında bıraktıktan sonra ailesinin yaşadığı eve döndü. Mimo'yu düşündü. Albert dayı ona kardeşinin neler yaptığına dair pek bir şey anlatmamıştı ve bu da doğru bir şeydi. Pino Mimo'nun gerilla eylemleri konusunda sorgulanacak olursa soğukkanlılığını koruyarak bilmediğini söyleyebilirdi. Ama kardeşinin yaşadığı şüphe götürmez zorlukları çok merak ediyordu. Özellikle de Albert dayı Mimo'nun savaştaki lakabının yırtıcı olduğunu söyledikten sonra. Alplerdeki sevgi dolu anıları kutsal bir amaç için birlikte çalışıp dağlara birlikte tırmandıklarını hatırladıkça Pino Mimo'nun onun ödlek bir hain olduğunu düşünmesine daha da çok üzülüyordu. Evde tek başına otururken General Layers'in İsviçre sınırında söylediklerinin doğru olmasını, savaşın gerçekten bitmiş olmasını, hayatının yeniden güzel olmasını çaresizce umdu. Gözlerini kapayıp savaşın sona ereceği ve bunu öğreneceği anı hayal etmeye çalıştı. İnsanlar sokaklarda dans mı edecekti? Milano'da Amerikalılar mı olacaktı? Elbette olacaktı. 6 aydır Roma'da değiller miydi? Bu harika değil miydi? Bu çok zarif değil miydi? Bu düşünceler Pino'nun Amerika'ya gitme, İtalya dışındaki dünyayı görme rüyalarını yeniden canlandırmıştı. Belki de geleceğe kavuşmanın tek yolu budur, diye düşündü. Öncelikle onu aklında canlandırmalı, hayalini kurmalısındır. Saatler sonra evdeki telefon susmamacasına çalmaya başladı. Pino sıcacık yatağından çıkmak istemese de telefon çalmaya devam edince açmak zorunda olduğunu anladı. Battaniyenin altından çıkıp buz gibi koridorda sendeleyerek yürüdü ve ışığı açtı.
Sabahın 4'ü mü? Bu saatte kim arar ki?
Lellaların evi, dedi Pino.
Pino, dedi Portia çatlak bir ses, sen misin?
Evet anne, ne oldu?
Çok kötü şeyler oldu, dedi annesi ve ağlamaya başladı.
Pino telaştan bir anda ayılmıştı. Babama mı bir şey oldu?
Hayır, diyerek burnunu çekti Portia. Baban yan odada uyuyor.
O halde ne oldu?
Lisa Roja'yı, çocukkenki en iyi arkadaşımı hatırlıyor musun?
Lecco'da yaşıyor. Kızıyla küçükken gölde oynardım.
Gabriella, o öldü, dedi Portia gözyaşlarına boğularak.
Ne, dedi Pino, kızı evlerinin bahçesindeki salıncakta nasıl salladığını hatırlayarak.
Annesi burnunu çekti, sağ salimdi. Codigoro'da çalışıyordu ama evini özlemiş ve annesiyle babasını ziyarete gelmiş. Babası Lisa'nın kocası Vito çok hastaydı ve Gabriella onun için endişeleniyordu.
Portia, Gabriella Rocha'nın ve bir arkadaşının bir gün önce öğleden sonra Codigoro'dan otobüsle ayrıldığını anlattı. Görünüşe göre şoför zaman kazanmaya çalışmış, Lenyago şehrinin içinden geçen bir rota izlemişti.
Orada gerillalarla faşistler arasında bir savaş varmış dedi Portia. Otobüs Lenyago'nun batısına, mezarlığın ve meyve bahçesinin yakınlarına yaklaştığında Nogara kasabası dolaylarında savaşın ortasında kalmış. Gabriella kaçmaya çalışmış ama yaylım ateşiyle öldürülmüş.
Ah bu korkunç bir şey dedi Pino. Bunu duyduğuma çok üzüldüm anne.
Gabriella hala orada Pino dedi Portia zorlanarak. Arkadaşı kaçıp Lisa'yı aramadan önce cesedi mezarlığa götürmeye başarmış. Lisa ile az önce telefonda konuştum. Kocası hasta ve gidip kızlarını alamaz. Sanki dünyadaki her şey içinden çıkılmaz bir hal almış gibi.
Annesi hıçkırıklara boğulmuştu. Pino kendini berbat hissetti. Gidip onu almamı mı istiyorsun?
Annesi ağlamayı bırakıp burnunu çekti. Gidebilir misin? Onu evine, annesine götürebilir misin? Bu benim için dünyalara bedel.
Pino ölmüş bir kızın cesedini taşıma düşüncesinden pek hoşlanmasa da bunu yapması gerektiğini biliyordu.
Lenyago ve Nogara arasındaki mezarlıkta mı?
Arkadaşı onu orada bırakmış, evet.
Hemen gidiyorum anne.
3 saat sonra Pino üstüne kalın kış giysilerini geçirdikten sonra General Layers'in fiyatına binerek Mantua'dan doğuya, Nogara'ya ve Lenyago'ya giden köy yoluna girdi. Buz gibi sabah havasında kar yağıyordu. Fiat tekerlek izleriyle dolu buz tutmuş yolda sarsılarak ilerliyordu. Pino çiftliklere doğru ilerledi, yoldan ahşap çitler ve yığma taş duvarlarla ayrılan karla kaplı ekin alanlarından geçti. Seda'nın Nogara'nın batısına doğru zar zor sürüp yamaçtan aşağı bakmak için durdu. Solundaki kocaman duvarla çevrili mezarlığın etrafında yapraksız zeytin ve meyve ağaçları vardı. Zemin sağ tarafta daha dikti ama çorak meyveliklere, tarlalara ve çiftlik evlerini barındıran bir ovaya buradan hızlı bir çıkış vardı. Usul usul yağan karın içinde bu manzara oldukça pastoral görünebilirdi. Ama yanan otobüs mezarlığın yanındaki yolu kapamıştı ve dahası savaşın patırtısı, gürültüsü ve çığlıkları tepeden yüzlerce metre aşağısında çınlamaya devam ediyordu. Pino kararlı duruşunun paramparça olduğunu hissetti. Benim işim bu değil diye geçirdi içinden ve geri dönmeye yeltendi. Ama kulaklarında Portia'nın Gabriella'yı annesine getirmesi için yakarışları çınlıyordu. Üstelik kızı çocukluk arkadaşını öylece kurda kuşa bırakmak yanlış olurdu. Pino torpidoya uzanıp General Layers'in dürbününü aldı. Arabadan ısıran soğuğun içine indi ve dürbünüyle aşağıdaki vadiyi taradı. Anında bir hareket fark edince faşist kara gömleklilerin yolun güneyine, kırmızı fularlı gerillaların ise kuzeyi ve mezarlık duvarı boyunca uzanan doğudaki yolu tuttuğunu anladı. Bu yol Pino'dan en fazla 500 metre uzaktaydı. İki orduya da ait olan cesetler yolu, kanalları, tarlaları ve korulukları kaplamıştı. Pino bunu bir süre düşündükten sonra kafasında oluşturduğu plan onu çok korkutsa da en iyisi buydu. Tepeden aşağı inme korkusu yüzünden uzun bir süre boyunca olduğu yerde kala kaldı. Düşüncelerini ele geçiren ya eğer sorularının her biri bir öncekinden daha can sıkıcıydı. Tepeden inme kararını verdikten sonra tehlikeleri düşünmekten vazgeçti. Paltosunun cebindeki dolu Walter'i kontrol ettikten sonra eldivenlerini taktı ve bagajdaki 2 beyaz çarşafı yanına aldı. Bunları cesedi saracağı birer kefen olarak düşünmüştü ama artık başka bir işe yarayacaklardı. Çarşaflardan birini etek gibi beline bağladı, diğerini de yün beresiyle ceketinin üstüne şal gibi sardı. Kuzeye doğru ilerleyip yoldan uzaklaştı. Çarşaflara sarılmış halde kar fırtınasının içinden tepenin gövdesine doğru hayalet gibi ilerledikten sonra aşağı doğru yöneldi. Gittikçe aşağı inerek en yakındaki zeytinliğin siperine ulaştı. 200 metre daha ilerledikten sonra doğuya, korunun kuzeyindeki taş duvara doğru ilerledi. Dürbünle yağan karın içine baktığında sağ taraftaki hepsi de ihtiyar zeytin ağaçlarının dibine yüzü koyun yatmış, yolu geçmeye çalışan faşistlere ateş eden gerillaların silüetlerini görebiliyordu. Eğilerek yürüyor, vücudunu mümkün olduğunca taş duvarın ardında tutmaya çalışıyordu. Faşistlerin cephesinden makineli tüfeklerle atış yapıldığını, kurşunların ağaçlara saplandığını, taş duvardan sektiğini duydu. Kurşunlar bir gerillaya isabet ettiğinde ıslak bir gümbürtü geliyor, üstelik bu sık sık oluyordu. Yaylım ateşinden sonra yankılanan sessizlikle her iki tarafın yaralıları acı içinde karılarını ve annelerini haykırıyor. İsa'ya, Meryem Ana'ya ve Yüce Tanrı'ya onlara yardım etmeleri ya da bu işkenceye bir son vermeleri için yalvarıyordu. Acı çeken sesler Pino'nun zihnine sızıp onu taşa çevirdiği sırada yaylım ateşi yeniden başladı. Hareket edemiyordu. Ya kurşunlar ona isabet ederse? Ya ölürse? Annesi onu kaybederse ne yapardı? Karın üstüne taş duvarın arkasına sırt üstü yattı. Titremelerini kontrol edemiyordu. O evine dönmeyi düşünüyordu. O sırada gözünün önüne Mimo'nun ona ödlek bir hain olduğunu söylediği an geldi. Ve Pino taş duvarın arkasına saklandığı için kendinden utandı. İçinizi ferah tutun demişti Kardinal Schuster Noel arifesinde. İçini ferah tut, inancını kaybetme demişti rahiple, hatırlayamayacağı kadar çok kez. Pino eğilerek ileriye 100 metre kadar doğuya ilerleyerek taş duvarın gittikçe yok olduğu noktaya ulaştı. Bir an tereddüt ettikten sonra sağ tarafta yaklaşık 70 metre uzaktaki gerillaların ağaçların arasına daldığını görünce başka bir zeytinliğin arka kısmına doğru koştu. Yolun faşistlerce tutulan tarafından ağır makineli bir silahla ateş açıldığını duydu. Pino karın içine daldı ve ihtiyar bir ağacın gövdesine sarıldı. Kurşunlar korunun batısından doğusuna kadar sarmış, ağaçların ve acı dolu çığlıklara bakılırsa gerillaların kol ve bacaklarını parçalamıştı. Makineli tüfeklerin hayvani kükremesi ve yaralıların çığlıkları dışındaki her şey Pino'nun gözüne bir an kabus gibi ağır akan ve karla kaplı göründü. Ağır silah savrularak Pino'ya doğru geliyordu. Ayakları üzerinde güçlükle doğrulan Pino hemen arkasından yaklaşan kurşunlardan var gücüyle kaçtı. Kurşunların hemen dibindeki ağaçlara saplandığını duydu ama mezarlık duvarının köşesini döneceği sırada başardığını anlamıştı. Karın altında kalan bir ağaç kökü ayağına takılıp onu yere devirdi. Pino ayağa kalkmaya çabalasa da ayağını attığı anda zemin kaydı ve Pino karın örttüğü drenaj çukuruna kafa üstü düştü.
31. ayrımın sonu. Sayfa 314.